Ayrım 9.
Fransa'da aynı ayarda ve aynı ağırlıkta olan gümüş karşılığında Hollanda'da da aynı ayarda ve aynı ağırlıkta gümüş elde edebilirsem, o zaman iki ülke parasının kambiyo değeri aynıdır derim. Paraların bugünkü durumuna göre bir ekü 54 gros değerindedir. 54 grosun üstüne çıkınca kambiyo değeri yükseldi derler. Daha aşağı inince de kambiyo değeri düştü derler. Kambiyonun belli bir durumunda bir devletin kazançlı mı yoksa zararlı mı olduğunu anlamak için o devleti alacaklı, borçlu, satıcı, alıcı olarak ayrı ayrı incelemek gerek. Parasının kambiyo değeri ilgili olduğu devletin parasından düşükse borçlu sıfatıyla zarar eder ama alacaklı olarak kazanır. Alıcı olarak kaybeder, satıcı olarak kazanır. Borçlu olarak zarar ettiği hemen anlaşılır zaten. Diyelim ki Fransa Hollanda'ya bir miktar gros borçludur. Bir ekü ne kadar az gros ederse borcunu ödemesi için de aynı ölçüde fazla ekü lazımdır ona. Tersine Fransa'nın Hollanda'dan bir miktar gros alacağı var diyelim. Bir ekü ne kadar az gros ederse Fransa da Hollanda'dan o kadar çok ekü alacaklı olur. Devlet yine müşteri olarak zarar eder. Çünkü aynı miktar ticaret nesnesi almak için aynı sayıda gros lazımdır. Kambiyo düşük oldu mu Fransa'da her ekü karşılığında daha az gros alınır. Aynı nedenden ötürü devlet satıcı olarak kazançlı çıkar. Malımı Hollanda'ya eskiden kaç groya satıyorsam yine aynı groya satarım. Şu halde 54 gro yerine 50 gro karşılığında bir ekü elde edersem daha çok ekü kazanmış olurum. Öteki devlette ise bunların tümünün tersi olur. Hollanda belli sayıda ekü borçluysa kazançlı çıkar. Fransa'dan alacaklıysa zararlı çıkar, satarsa kaybeder, satın alırsa kazanır. Bununla beraber bu sorunu biraz daha derinleştirmek gerek. Kambiyo farkı belli orantının altına düşseydi, örneğin 54 olacak yerde 50 olsaydı, o zaman kambiyo yoluyla Hollanda'ya 54 bin ekü gönderen Fransa, oradan ancak 50 bin ekülük mal alabilirdi. Buna karşılık Fransa'ya aynı yoldan 50 bin ekü gönderen Hollanda, oradan 54 bin ekülük mal alırdı. Bu da 8 bölü 54 oranında bir fark meydana getirirdi. Yani Fransa 7'de 1'den çok zarara uğramış olurdu. Böylece Hollanda'ya kambiyo farkının normal olduğu zamankinden 7'de 1 oranında daha çok para ya da mal göndermek gerekirdi. Böyle bir borç kambiyoyu durmadan düşüreceğinden Fransa'nın durumu gittikçe kötüleşir, sonunda da iflas etmek zorunda kalırdı. Dikkat ederseniz hep koşulla konuştum. Olurdu dedim. Ama olmaz böyle bir şey. Çünkü başka bir yerde ortaya attığım bir ilke var ki o da devletlerin daima birbirleriyle denge kurmak ve böylece özgürlüklerini sağlamak amacıyla hareket ettikleridir. İşte bu ilkeden ötürü böyle bir şey olamaz diyorum. Devletler ancak ödeyebilecekleri ölçüde ödünç para alırlar. Mal satın almak için de mal satarlar. Yine yukarıdaki örneği ele alalım. Fransa'da kambiyo 54'ten 50'ye düşerse 1000 ekülük mal alan karşılığında da 54 bin gro vermek zorunda olan Hollandalı bu kez Fransız razı olursa 50 bin gro öder. Ama Fransa'da da malın fiyatı hiç belli etmeden yükselir. Kazanç da böylece Fransızla Hollandalı arasında bölünür. Çünkü kazanacağını anlayan tüccar bu kazancı paylaşmayı hiç güçlük çıkarmadan kabul eder. Böylece Fransızla Hollandalı arasında bir kazanç ortaklığı meydana gelir. Aynı şekilde Hollanda'dan 54 bin groluk mal satın alan, kambiyo 54 iken karşılığında 1000 ekü veren Fransız, bu kez aynı malı satın almak için buna 4 bölü 54 oranında Fransız eküsü daha katmak zorunda kalır. Ama uğrayacağı zararı hesaplayan Fransız tüccar daha az Hollanda malı vermek isteyecek. Böylece Fransız tüccarla Hollandalı tüccar arasında bir zarar ortaklığı meydana gelir. Bunun üzerine devlet hiç fark ettirmeden dengeyi sağlamaya çalışır. Bundan ötürü de kambiyodaki düşüklük korktuğumuz sakıncaların tümünü ortaya koymak olanağını bulamaz. Kambiyo asıl değerinden düşük olduğu zaman bir tüccar hiçbir şey kaybetmeksizin bütün sermayesini yabancı ülkelere gönderebilir. Çünkü geri çektiği zaman kaybı neyse onu pekala kazanabilir. Ama hiçbir zaman geri gelmeyecek olan bir parayı yabancı ülkelere gönderen bir hükümdar daima zarar eder. Tüccarlar bir ülkede fazla iş yaptılar mı kambiyo kesinlikle yükselir. Birçok taahhütlere girilir. Çok mal satılır da ondan. Bunları ödemek için de yabancı ülkelerden para çekilir. Bir hükümdar devlet hazinesine durmadan para yığarsa, para orada gerçekten az ama bağıntılı olarak boldur. Örneğin diyelim ki bu devlet yabancı ülkelerden aldığı birçok malların parasını aynı zamanda ödemek zorundadır. Paranın az olmasına rağmen bir anda kambiyonun düştüğünü görürüz. Bütün piyasa merkezlerinde kambiyo belirli bir ölçüde kalmaya eğilimlidir. Bu da zaten işin özelliği gereğidir. İrlanda'da kambiyo İngiltere'ye göre düşükse, İrlanda kambiyosu Hollanda kambiyosuna göre daha da düşük olur. Yani bu orantı bileşik bir özellik alır. Çünkü sermayesini İngiltere yoluyla İrlanda'dan getirtebilen bir Hollandalı, doğrudan doğruya İrlanda'dan getirmeye kalkarsa bu işin kendisine daha pahalıya mal olmasını istemez. Bütün bunları yine koşullu olarak kullanıyorum. Çünkü hiçbir zaman iş böyle olmaz. Bütün bunların değişmesini sağlayan koşullar çıkar ortaya. Şu ya da bu piyasa merkezi tarafından elde edilecek kazanç farkı, bankacıların burada söz konusu etmeyeceğimiz özel sanat ya da hünerini meydana getirir işte. Bir devlet parasının değeri yükseltilirse, örneğin önce 3 lira ya da 1 ekü dediği şeye tutar da 6 lira ya da 2 ekü derse, eküye gerçek değeri bakımından hiçbir şey katmayan bu yeni ad, kambiyoda bir tek fazla gro verilmesini sağlayamaz. Eskiden bir ekü için ne kadar gro alınıyorsa, yeni iki ekü için de o kadar alınmalı. Böyle olmazsa eğer bu yeni değerin tespit edilmiş olmasının gerçek etkisi değildir, yeni tespit edilmiş değerin ani bir etkisidir. Çünkü kambiyo başlanmış işlere göre kendini ayarlar. Bu ayar işi ise oldukça uzun sürer. Bir devlet hemen şöyle bir kanun çıkarıp parasının değerini yükseltecek yerde kuvvetli bir paradan zayıf bir para meydana getirmek için para biriminin ayarını değiştirmek isterse bu süre içinde iki çeşit para çıkar ortaya. Eski olan kuvvetli parayla yeni olan zayıf para. Kuvvetli para artık yalnız darphane tarafından kabul edildiğine göre poliçelerin yeni parayla ödenmesi gerekir ki o zaman kambiyo ancak yeni paraya göre ayarlanır. Diyelim ki Fransa'da paranın değeri yarı yarıya düştü. 3 liralık eski ekü karşılığında da Hollanda'da ancak 60 gro verdiler. O zaman bir yeni ekü karşılığında Hollanda'da yalnız 30 gro vermeleri gerekir. Öte yandan kambiyonun eski ekü değeri üzerinden ayarlanması zorunluymuş gibi geliyor insana. Çünkü parası olup da poliçeleri satın alan bankacı yeni ayarlı paralardan almak için eskilerini darphaneye götürmek zorundadır ki o zaman ziyanlı çıkar. Kambiyo yeni ayarlı parayla eski ayarlı paranın arasına girer. Eski ayarlı paranın böylece adeta değeri düşer. Çünkü hem piyasada yeni ayarlı para vardır hem de bankacı işletmek için kasasındaki eski ayarlı parayı çıkarmak zorundadır. Üstelik kimseyi kendisine eski ya da yeni ayarlı parayı vermeye zorlayamaz. Ödemelerini ise hem eski hem de yeni ayarlı parayla yapmak zorunda kalır. Bir bakımdan yine yeni ayarlı paranın değeri adeta yükselir. Çünkü bankacı az sonra söz konusu edeceğimiz koşullar içinde kolay ve yararlı bir şekilde eski ayarlı paralardan sağlayabilir. Az önce söylediğim gibi demek oluyor ki kambiyo eski ayarlı parayla yeni ayarlı para arasına girer. Durum böyle olunca eski ayarlı paraları ülkeden dışarı çıkarmak bankacıların yararınadır. Çünkü bu suretle eski ayarlı paralar sayesinde Hollanda'dan daha çok gro satın alabilir. Bu groları Fransa'ya getirdiği takdirde eski ayarlı ekülerle yeni ayarlı eküler arasındaki kambiyo farkından faydalanarak daha çok yeni ekü elde eder. Diyelim ki eski ayarlı 3 liralık ekü bugünkü kambiyo ile 45 gro veriyor. Bu eküyü Hollanda'ya götürürsek 60 gro elde edebiliriz. Ama 45 kroluk bir poliçeyle Fransa'da 3 liralık bir ekü elde ederiz ki bunun da eski ayarlı para olarak Hollanda'ya götürdük mü yine 60 kro elde ederiz. Böylece eski ayarlı para yeni ayarlı para basan devletin elinden tüm dışarı çıkar. Bundan kazanç sağlayanlar da bankacılar olur. Bunu önlemek için yeni bir işleme başvurmak gerekir. Yeni ayarlı para basan devlet, kambiyo işlerini düzenleyen millete bizzat kendisi çok sayıda eski ayarlı para gönderir. Bu suretle öyle bir kredi sağlar ki orada kendi parasının kambiyo değerini yükseltir. Böylece yeni ayarlı bir ekü içinde aşağı yukarı eski ayarlı bir ekü karşılığında elde ettiği parayı sağlar. Aşağı yukarı diyorum çünkü kazanç az olunca gönderme masrafıyla bazı tehlikelerden ötürü çoğu kimse parayı memleket sınırlarından dışarı çıkarmayı göze alamaz. Bu sorunu biraz daha açıklamak gerek. Bernard adında bir bankacının ya da devletin kullanmak istediği herhangi bir bankacının Hollanda üzerine çekilmiş poliçeler teklif ettiğini ve EQ'yu bugünkü kambiyo değerinden 1-2-3 gro fazlasına verdiğini farz edelim. Devamlı olarak dışarı çıkardığı eski ayarlı paralar sayesinde yabancı ülkelerde bir hayli parası oldu diyelim. Böylece paranın kambiyo değerini yukarıda sözünü ettiğimiz dereceye yükselteceği muhakkaktır. Bu esnada poliçelerini vere vere yeni ayarlı bütün paraları eline geçirir ve borçlarını ödemek zorunda olan öteki bankacıları eski ayarlı paralarını darphaneye götürmeye mecbur eder. Üstelik hiç sezdirmeden bütün parayı eline geçirdiği için öteki bankacıları bu kez yüksek fiyatla kendisine poliçe vermeye zorlar. Böylece işin sonunda elde ettiği kârla başlangıçtaki ziyanını kapatmış olur. Bu işlemler olup biterken devletin büyük krizler geçireceğini anlamak hiç de güç bir şey değil. Gümüş azaldıkça azalır çünkü 1. Büyük bir bölümünü tedavülden kaldırmak gerekecek. 2. Bir bölümünü yabancı ülkelere nakletmek gerekecek. 3. Kişi kendisi için umduğu kazancı hükümdarına vermek istemeyeceğinden herkes elindeki gümüşü sıkı sıkı tutacak. Bu işleri yavaş yavaş yapmak tehlikelidir. Çabuk yapmak da tehlikelidir. Umulan kazanç aşırıysa sakıncalar da o ölçüde artar. Yukarıda gördük ki kambiyo değeri paranın değerinden düşükse parayı dışarı çıkarmak yararlı olur. Aynı nedenden ötürü kambiyo değeri paranın üstündeyse parayı geri getirmek yararlı olur. Bununla beraber kambiyo başa baş olduğu halde paranın dışarı çıkarılmasından fayda sağlanacak bir durum vardır. O da şu: paranın yeniden ayarlanması ya da eritilmesi için yabancı ülkelere gönderilmesi halidir. Geri geldiği zaman ister memlekette kullanılsın, ister yabancı ülkeye poliçe gönderilsin, paradan kazanç elde edilir. Bir ülkede birçok hisse senedi olan bir şirket kurulmuş olsa, birkaç ay içinde de bu senetlerin değerleri ilk satış değerlerine oranla 20-25 misli artsa, yine aynı ülkede bir banka kurulsa, bankanın çıkardığı mektuplar da para yerini tutsa, hisse senetlerinin gittikçe artan değerlerini karşılamak için elbette ki bankanın çıkardığı mektupların değeri durmadan artacak. Monsieur Law'un sistemi böyleydi işte. Sonunda da gerek hisse senetlerinin değerinin, gerekse bankanın çıkardığı kağıt paraların değerinin sıfıra düşmesine kimse engel olamaz. Birçok kimsenin kağıt para bakımından muazzam servet elde etmesini sağlamadan hisse senetlerinin değerini birdenbire 20-25 misline çıkarmak olanaksızdır. Herkesin zengin olmak isteyeceği apaçık bir şey. Aşırı derecede servet sahibi olmak için ya da parasını başka bir ülkeye nakletmek için kambiyo en kolay yol olduğundan kişi elindeki kağıt paranın bir bölümünü kambiyoyu düzenleyen ülkeye gönderir. Devamlı olarak yabancı ülkelere para göndermekse bir ülkenin parasının kambiyodaki değerini düşürmekten geri kalmaz. Diyelim ki yukarıda sözü geçen Law sistemi zamanında gümüş paranın ayarı ile ağırlığı arasındaki orantıya göre kambiyo değeri ekü başına 40 kroydu. Sayısı belirsiz bir sürü kağıt para değerini kazanınca bu sefer her eküye ancak 39 gro, az sonra 38 gro, daha sonra da 37 gro verdiler ve bu işlem öylesine sürüp gitti ki günün birinde bir eküye 8 gro verdiler. Nihayet bir gün geldi hiçbir şey vermez oldular. Bu durumda gümüşle kağıt para arasındaki orantıyı Fransa'da düzenleyecek olan kambiyoydu. Gümüşün ağırlığıyla ayarı göz önünde tutulduğundan 3 liralık gümüş ekü 40 gro ediyordu. Kambiyo muamelesi kağıt para üzerinden yapılmaya başlayınca 3 liralık kağıt ekü ancak 8 gro etti. Böylece 5'te 4 orantısında bir fark meydana geldi. Şu halde 3 liralık kağıt ekünün değeri 3 liralık gümüş ekünün değerinden 4/5 oranında eksildi. Konu 11. Romalıların para konusunda yaptıkları işlemler üzerine. Fransa'da birbiri arkası sıra gelen iki hükümet tarafından paranın değeriyle ilgili bazı keyfi işlemlere başvurulduğunu bilmeyen yoktur. Bununla beraber Romalıların bu konuda çok daha ileri gittikleri de bir gerçek. Ama bunu onlar ne o çökmeye yüz tutan cumhuriyetleri zamanında ne de anarşi içinde bocalayan cumhuriyetleri zamanında yaptılar. Tersine bütün İtalya şehirlerini yenip imparatorluğu Kartacalıların elinden almaya çalıştıkları sırada, cesaretleriyle olduğu gibi akıllı uslu davranışlarıyla da devlet kurullarını çok kuvvetli bir hale getirdikleri sırada yaptılar. Bu konuyu salt, astı astarı olmayan bir olayı gelecek kuşaklar örnek almasınlar diye derinleştirmekten adeta zevk alıyorum. İlk Pön Savaşı'nda 12 ons ağırlığında bakır olması gereken as birdenbire 2 onsa indi. İkinci Pön Savaşı'nda ise 1'e indi. Paranın ağırlığının bu şekilde azalmasına biz bugün tedavüldeki paranın artışı adını veriyoruz. 6 liralık eküden 2 ekü meydana getirmek amacıyla gümüşün yarısını alırız. Bunun gibi 6 liralık eküye de 12 liralık bir değer verebiliriz. Bu iki işlem arasında hiçbir fark yoktur. Birinci Pön Savaşı'nda Romalıların bu işleri nasıl yaptıklarını gösteren hiçbir belge yok elimizde. Ama ikinci Pön Savaşı'nda yaptıkları işlem çok akıllı, çok uslu insanlar olduğunu göstermektedir. Devlet borçlarını ödeyecek durumda değildi. Bir as 2 ons ağırlığında bakır değerindeydi. 10 as değerinde olan denye ise 20 ons ağırlığında bakır değerindeydi. Cumhuriyet 1 ons ağırlığında bir as çıkardı. Böylece borcunun yarısını bizzat alacaklılardan kazandı. 10 onsluk bakırlarla bir denye ödemiş oldu. Bu işlem devleti bir hayli sarstı. Bu sarsıntının etkisini mümkün olduğu kadar hafifletmek gerekti. Ortada işlenmiş bir haksızlık vardı. Bu haksızlığı mümkün olduğu kadar azaltmak gerekti. Bu işlemin amacı devletin vatandaşlara olan borcundan kurtarmaktı. Yoksa vatandaşları birbirlerine olan borçlarından kurtarmak değildi. Bundan ötürü ikinci bir işleme başvurmak gerekti. O zamana kadar yalnız 10 as değerinde olan denyenin bundan böyle 16 as değerinde olacağını emrettiler. Bu iki işlemden şu sonuçlar çıktı. Cumhuriyetin alacaklıları yarı yarıya zarar ederken özel kişilerin alacaklıları ancak 1/5 zarara uğradılar. Ticaret nesnelerinin fiyatı 1/5 yükseldi, paranın gerçek değişikliği ancak 1/5 oranındaydı. Öteki sonuçların neler olacağını bunlardan çıkarmak mümkündür. Demek oluyor ki Romalıların davranışı bizimkinden daha iyiydi. Çünkü bizler yaptığımız bu çeşit işlemlerde hem devlet hazinesini hem özel kişilerin paralarını adeta bloke ettik. Üstelik onlar bu işlemleri bizden çok daha elverişli koşullar altında yaptılar. Şimdi de bu koşulların neler olduğunu göreceğiz. Konu 12. Romalılar para üzerindeki işlemlerini hangi koşullar altında yaptılar? Eskiden İtalya'da çok az altınla çok az gümüş vardı. Bu ülkede zaten altın ve gümüş maden ocağı diye bir şey de hemen hemen yok gibiydi. Galyalılar Roma'yı işgal ettikleri zaman topu topu 1000 libra altın buldular. Bununla beraber Romalılar birçok zengin şehri yağma etmişler, elde ettikleri ganimetleri kendi ülkelerine getirmişlerdi. Uzun zaman yalnız bakırdan yapılmış paralar kullandılar. Ancak Pirus barışından sonradır ki para yapacak kadar gümüş elde edebildiler. Dipnot, Pirus barışı, Epir kralı olan 2. Piros M.Ö. 318'de doğmuş ve Romalılarla savaşmıştır. Elde ettiği bir zafer kendisine çok pahalıya mal olduğu için bu söz adeta atasözü haline almıştır. Bu madenden 10 as ya da bakırdan 10 lira değerinde denyeler yaptılar. O sırada gümüşün bakıra olan orantısı 1'in 960'a olan orantısına eşitti. Çünkü 10 as ya da bakırdan 10 lira değerinde olan Roma denyesi bakırdan 120 ons demekti. Aynı denye gümüş onsun 8'de 1'i değerinde olduğundan sonuç olarak yukarıda sözünü ettiğimiz orantı ortaya çıkıyordu. İtalya Yarımadası'nın Yunanistan'la Sicilya'ya en yakın bölgelerini eline geçiren Roma, böylece yavaş yavaş iki zengin milletin Yunanlılarla Kartacalıların arasına girmiş bulundu. Gümüş miktarı arttı ülkede. Gümüşle bakır arasındaki 1'e 960 oranını devam ettirmek olanaksız olduğundan Roma paralar üzerinde bizim bilmediğimiz çeşitli işlemler yapmak zorunda kaldı. Yalnız bildiğimiz bir şey varsa o da şu ki 2. Pön Savaşı'nın başında Roma denyesi 20 bakır ons değerindeydi. Şu halde gümüşle bakır arasındaki orantı da 1'e 160 şeklindeydi. Cumhuriyet bakır paraların tümü üzerinden 5/6 oranında kazançlı çıktığına göre düşüş çok büyük demekti. Ama Romalılar işin gerektirdiği şekilde davranıyorlar, para olarak kullanılan madenler arasındaki değer farkını tespit etmeye çalışıyorlardı. 1. Pön Savaşı sonunda imzalanan barış Sicilya'yı Romalılara vermişti. Çok geçmeden de Sardunya'ya girdiler ve yavaş yavaş İspanya'ya sızmaya başladılar. Böylece Roma'daki gümüş miktarı daha da arttı. 20 onsluk gümüş denyeyi 16'ya düşüren bir işlem yaptılar. Bunun sonunda da gümüşle bakır arasındaki orantı yeniden tespit edildi. Eskiden 1'e 160 olan bu orantı bu işlemden sonra 1'e 128 oldu. Roma tarihini inceleyin. İyilik ederken de kötülük ederken de Romalıların koşulları çok iyi seçtiklerini görürsünüz. Bu alanda gösterdikleri üstünlüğü hiçbir alanda gösterememişlerdir. Konu 13. İmparatorlar zamanında paralar üzerinde yapılan işlemler. Cumhuriyet hükümeti zamanında paralar üzerinde yapılan işlemler doğrudan doğruya madeni paralardaki değerli maddenin azaltılmasından ibaret kalmıştır. Devlet ihtiyaçlarını millete açıkça söylemekle yetinmiş, onu aldatmaya yeltenmemişti. İmparatorlar zamanında ise devlet alaşıma başvurmakla işe başladı. Bol keseden para harcayan bu hükümdarlar madeni paraların terkibinde bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldılar. Kötülüğü azaltan ve ona dokunmuyormuş gibi görünen dolaylı bir yoldu bu. Verilen şeyin bir bölümü geri alınırken alan el gizleniyordu. Ödemenin ya da cömertliğin azaldığından söz edilmediği halde bunlar da azalmış bulunuyordu. Madalya müzelerinde bugün bile kaplama denen ve üstü gümüş kaplı bakır madalyalar ya da paralar vardır. Dio'nun 77. kitabının bir bölümünde bu çeşit paralardan söz edilmektedir. Didius Julian paradaki madeni değeri azaltmaya başladı. Caracalla'nın çıkardığı paralardaki alaşımın yarıyı aştığını görüyoruz. Alexander Sever bunu 3/2'ye çıkardı. Azalma yavaş yavaş devam etti. Galyen zamanında ise gümüş kaplama bakır paradan başka bir şey görünmüyordu ortada. Bu çeşit ağır işlemlerin zamanımızda olamayacağını anlamak güç bir iş değildir. Böyle bir işe girişen bir hükümdar kimseyi değil kendi kendini aldatmış olur. Kambiyo bankacıya yeryüzünde bulunan bütün paraları karşılaştırma ve her paraya gerekli değeri verme usullerini öğretmiş bulunuyor. Paraların ayarlarını gizli tutmak artık olanaksızdır. Bir hükümdar ayarı bozuk para çıkardı mı herkes onu taklit eder ve onun hesabına bu işi görür. Ayarı doğru olan paralar bile kendisine ayarı bozuk olarak iade edilir. Roma imparatorları gibi altının ayarına dokunmadan gümüşün ayarını bozacak olsa altın paranın birdenbire ortadan yok olduğunu görür. Elinde kala kala ayarı bozuk gümüş para kalır. Bundan önceki kitapta da söylediğim gibi kambiyo böyle keyfi işlemleri ortadan kaldırmış, hiç olmazsa hükümdarların keyfi işlemlerini önlemeyi başarmıştır.